Herkese merhaba. Ben Tuğba Bilbay. WPP'de yaratıcı yeteneklerden sorumlu, yani sorumlu değil ama sorumlu, 23 senedir reklamcılık yapan, asıl işi reklam yazarlığı olan biriyim. Reklamcıyım, reklam yazarıyım. Bugün Berk bana bir pas atmıştı. O pası şu anda hep beraber karşılıyoruz. Ve hani onunla bir teknoloji, veri, reklamcılık, yaratıcılık ve günümüzde yaratıcılık ve veriyi konuşalım istedik. Berk Üder de WPP'de teknoloji üzerine en önemli isimlerden biri. AMVG'nin de genel müdürü. Veri, mobil, dijital dünya, yeni medya dendiği zaman biz ilk aradığımız insanlardan biri Berk. Berk, ikimiz de hoş bulduk diyelim. Çünkü bu programın sahibi yok. Sahibi herkes. Bana niye pas attın? Niye buradayız? Ne konuşacağız?
Aynen abi. Öncelikle teşekkürler. Niye pas attım? Yani senin podcast'ı dinlerken o kadar güzel konuşmuşum ki, o kadar da pas atılası cümleler kurmuşum ki dedim repodcast edeyim abime. Yani böyle bir kelime var mı dedim bilmiyorum. Çünkü sen de hep konuşuyoruz ya, yaratıcılık nedir, değişti mi yeni dünyada yaratıcılık vesaire. Orada da güzel bir yaratıcılık ve teknoloji üzerine bir şey söylemiştim. Hani teknoloji aslında bir tool gibidir yaratıcılığın üzerinde diye. Ki doğruydu. Ama ben bir şey merak ettim abi. Şimdi sen az önce dedin ya 23 sürü yıl noktasında.
Evet.
Yılında abi başladın gerçekten.
Ben 1992 yılından itibaren çalışmaya başladım. 98 yılına kadar çoğunluğu finans olmak üzere başka alanlarda çalıştım. 98 yılında reklamcılığa geçtim.
Peki o dönemde şu anki elimizdeki data, teknoloji ve bir sürü şey konuşuyoruz ya, 3 harfler, DSP, SSP, DNP neyse vesaire gibi şeyler olsaydı ve o zaman da podcast yapabiliyor olsaydım, zamanı geri alalım. Bayılıyorum bu arada time shifting diyorsun çünkü zaman da önemli bir şey ya. Neyi değiştirdin abi? Neyi farklı yapardın? Yani bu yaratıcılık reklam dünyasında. Çünkü bu arada sen de baktığımız zaman sen yıllardır aslında gördüğümüz yaratıcı işlerin ve başarılı işlerin çoğunda aslında üzerinde emeğin var. Beynin var, fikrin var, enerjin var.
Çoğunda demeyelim ama neyi değiştirirdim? Bugün aslında daha az yaptığımız bir şeyi becermeye çalışırdım. O da şu, bence biz insanların çok zamanını alıyoruz. Daha az reklam ve reklam mesajıyla yan yana getirmeye çalışıyordum insanları. Niye? Çünkü madem insanın günlük rutinlerini bugün daha iyi biliyoruz bu data sayesinde, veri sayesinde, neden ben onun her aşamada, her türlü mecrada yanına, karşısına, sağına, soluna mesaj ve bilgi fışkırtayım ki? Bunu yapmazdım. Yani onun yerine en doğru zamanda, en yaratıcı biçimde karşısına bir hikaye çıkartır. Beraber hizmetinde olduğum marka neyse ya da o hizmet neyse onu daha iyi anlamasını, o hikayenin parçası olmasını sağlardım. İnteraktif şeyi daha çok kullanırdım. Ama temelde insanı kendisini yapabilecek zamana bırakmaya çalışıyordum. Çünkü bugün bence her ne kadar veri konusunda bu ileri bir yere gelmiş olsak da insanların çok zamanını alıyoruz. Her şeye çorbaya döndü şu anda bütün mecralar. Orada bir arılaşma ihtiyacı var. Onu becermeye çalışıyordum. Z kuşağının mecralardan uzaklaşmasının temel nedeni de buymuş gibi geliyor bana kendimce. Bilmiyorum cevap oldu mu?
Abi süper oldu. Zaman dediğin gibi hani böyle şey yapıyorsun der ki. Zaten bizim de beraber böyle grupça da yapmaya çalıştığımız aslında hani vizyon zaten dediğin gibi. Çünkü insan iki tane oldu ya şu yüzden. Bir tane gerçekten fiziksel olarak yaşadığımız insan. Yani bir yerde yaşıyoruz, lokasyon, konuşmamız, kültürümüz, DNA'mız, konuşma şeklimiz, sesimizin tonu, duygularımız, çevremiz, ailemiz, balıkçımız, manavımız gibi şeyler. Bir de dijital olan, yani ben Berk ve Berk üstü diyorum ya da Tuğba ve Tuğba üstü diyorum. Dijital dünyada kendini dijitalleştirip yaşayan insan ki ben buna hep konuşuyoruz ya böyle biraz daha Lego mantığı bakıyorum ama DNA gibi baktığımız zaman. Mesela bana sorarsan senin aslında genelde bir TV tüketimin bir TV DNA'sı yani ne seversin ne yaparsın. Offline normal televizyon ama bir yandan da senin bir Netflix'te sevdiğin içerikler var gibi. Hep Netflix neyi iyi yapıyor çok iyi rekomend ediyor diyoruz ya. Çünkü seni anlıyor. Senin söylediğin şey yapıyor aslında çoğu. Bu iyi yapıyor dediğimiz markaların hepsi noktasında.
Evet. Netflix güzel bir örnek oldu sana verdiği tavsiyeler. Amazon aslında bunu başlatmıştı. Evet. Amazon'un bu veri okuma modeli işte beğeni ya da senin gibiler üzerinden bir varsayım öğretip senin bir sonraki davranışını tahmin edip, beğenilerini tahmin edip sana en iyi satın alma imkanını sunması ya da izleme imkanını sunması. Bu doğru bir yaklaşım. Ama bir adım geriye atıp bir daha bakmak istiyorum insana. Bahsettin ya insanın birçok yüzü var, birçok karakteri var. Evet. Sadece davranışlar olaylardan, seçimlerden gözetlediğimiz kadarıyla bir insanı tarif etmeye kalktığımızda onlarca insanla karşılaşırız. İşte belki de varsa bir açığımız şu anda bu veriyi okuma tarafında, açığımız bu noktada. İnsanın gerçek öz kimliğini, onun davranışlarını biçimleyen motivasyonlarını davranışsal gözlem dediğim bu veri setleriyle anlayamayız. Bunun için yine bizim temel bilgilere ihtiyacımız var. Bu insan ya temel pozisyonlamalara, temel karakter analizlerine ihtiyacımız var. Burada dönüp tekrar temel metinlere, temel bakış açılarına bir ziyaret gerekiyor. Bunu atlamamak gerekiyor. Yani bunu genç arkadaşlarım dinliyorsa, konumlandırmayı çok çok iyi bilmeden veri analizi yapamaz. Konumlandırmayı çok iyi bilmeniz için de bütün o temel kitapları, hani Al Raisler, Jack Trout'lardan geç, ondan sonra işte belki daha da geriye gidip Carl Gustav Jung'un arketiplerini, bu arketiplerin pazarlama iletişiminde ve pozisyonlamalarda nasıl kullanıldığını, bir insanın ya da bir markanın karakterinin yanına nelerin gireceğini, girebileceğini, onların hırslarını ya da açık yanlarını bilebiliyor olmak lazım. Bunları bilmezsen, sadece davranışlar üzerinden tahminlerde bulunursan mecburen çok para harcayacaksın. Ben ilk başta bunu söylemeye çalışıyordum. Markalar içinde. Her yerde olamazsınız. Çok para harcıyoruz şu anda. Çok para harcıyoruz değil. Bir de insanları çok meşgul ediyoruz. Ve inanın burada bir user experience, yani kullanıcı tecrübe problemi var. Ya ben her yerde reklam istemiyorum. Bu sabah bir habere ulaşmak için sayfa sayfa neleri aşmak zorunda kaldım anlatamam. Dedim ki ya ben reklamcıyım ve bu niye benim bunlar benim karşıma geliyor? Yani ben bunu görsem bir tüketici olarak sinirlenirim. Bu markayı sevmem. Sevdirmemiz lazım. Hala sempati duydurmamız lazım kendimize. Oysa bu sabah bana birçok marka, hatta bazıları da sevdiğim marka, hiç hoşlanmayacağım şekilde tam bir şeye bakınca önüme geçiyor. Yani sanki böyle saklambaç gibi şeyi aramak zorunda kaldım. Bulmaya çalıştım. Asıl tüketmek istediğim, asıl karşılaşmak istediğim içeriği. Burada problem var. Bunu nasıl aşacağız? Benim sorum da bu olsun sana.
Ürün odaklı düşünsellik ve yaratıcılıktan aslında insan odaklı düşünsellik ve yaratıcılığa conversion ya da dönmek mi desek buna? Çünkü şöyle bir şey, ürünün bir hedef kitlesi olur. Ürünün de bir DNA'sı var baktığın zaman, product dediğimiz şeyin. Bir paketi var, bir tadı var yenebiliyorsa. Ne bileyim, bir kokusu var. Duygulara dokunuyorsun ya. Ama bir yandan bir de insan var, tamam mı? Şimdi bu ürün hedef kitlesi bunlar, bu insanlar bu hedef kitledir deyip ona göre bir strateji ve data odus yaratmak olabilir. Doğrudur. Ama bir yandan da senin söylediğin az önce aklıma şey geldi. İnsan odaklı yapmayı diyorsun abi belki. Yani aslında belki öyle çıkıyor. Yani insanları odaklı, insan odaklı bir execution ya da toplum hedef kitlesi. Çünkü Covid'den sonra çok fazla olmuş. Bence Covid'den sonra ciddi anlamda datanın üzerinde bir Covid etkisi var. Bu da şu demek. Evlere kapandık. Yapmayacağımız işleri yaptık. Experience etkisi var. Markalar birçok şeyi free verdi. Atıyorum. İç dizisini seyretti. Normalde seyretmeyeceği bir şey seyretti. İndirimle diye bir şey tüketti. Ne oldu? Az önce söyledin ya, experience. Yani deneyim noktasında. Deneyimledi ve gördü, ürünü sevdi ve tüketmeye devam etti gibi. Çünkü aslında ciddi bir değişiklik oldu Covid'de. Yani o yüzden ben şey demiştim hatırlarsan, dijital milat ilan edelim diye marka için. Şimdi insan odaklı yaklaşım neyi daha iyi yaparız noktasında da birçok marka müşteriyi tanıma, işte DMP'ler, işte ne bileyim SSP'ler, CDP'ler vesaire, üç harfleri kullanmakla beraber aslında kimdir abi? Yani benim gerçekten müşterilerim kimdir? Bu müşterilerde gerçekten loyal, yani kemikleşmiş müşterilerin ya da sirkül eden müşterilerin kimdir? Bu insan kimdir? Noktasında bakıp data kelimesini kullanmaktan audience kelimesini kullanmaya başlamamız lazım. Çünkü sesleniyorsun ya sen. Ama audience'ı insan odaklı bir yaklaşım yaptığın zaman müşteride, yani gerçekten Berk kimdir? Dijitalde neler tüketir? Neleri sever? Belki çünkü dokunabileceğin birçok kanal var. Bu web sitesi olabilir. Bu bir oyunun içinde dokunabilirsin belki. Vesaire. Bir de zaman var abi. Content içerik de bir data. Yani Berk'in çakrası ne zaman açık reklamında gidiyor? Ben bunu bilebilirim. Doğru mu? Zaman. Tuğba'nın çakrası ne zaman açık?
Çünkü tahmin edersin.
Ne zaman klikliyorsun? Ne zaman satın alıyorsun? Ne zaman genelde alıyorsun? Örnek veriyorum işte. E-commerce'de eve x bir şey alıyorsun. Deterjan alıyorsun abi. Ne zaman alıyorsun? Hangi frekansta alıyorsun? Ayda iki kez deterjan aldığını biliyorum sonuçta. İzinli data konuşuyorum burada. Şimdi yanlış anlaşılmasın bir yandan da noktasında. Şimdi aşağı yukarı frekans da mesela bir data, doğru mu abi? Senin bir ürün ne kadar zamanda bir tükettin? Otomatikman. Ben sana dersen ki Tuva'ya evinde deterjan bitebilir iki gün öncesinde. Gel bunu satın alalım. Bunlar yapılıyor bu arada. Ya da zaman, hangi saatlerde satın aldığını. Bir de bunun üstüne frekanstan senin ihtiyacın olduğunu biliyorum. Doğru. Senin hangi saatlerde satın aldığını biliyorum. Doğru. otomatikman ben bütün yatırımımı ve datamı, yani medya yatırımımı bu dataya bind edip otomatikman sen genelde akşam ondan sonra alıyorsan, çünkü gündüz toplantılardasın, Teams'lerdesin vesairesin ya, otomatikman aslında 9 gibi dokunmaya başlarsam seni rahatsız eder miydin? Az önce söyledim.
Edebilirsin. Niye edebilirsin? Çünkü seçtiğin bir an değil o. Ama şöyle edebilirsin. Yani ben şu anda hani bir konuyu daha deşmek adına birazcık daha keskin olmaya çalışıyorum. İhtiyacımı ne zaman olduğunu başka bir aklın biliyor olması beni rahatsız edebilir belki. Ama benim olayım o değil. Hani insan dedin ya. Yani tariflediğimiz insan şu anda veri sayesinde ihtiyaçlar ve mecburiyetler alanında bütün o virgülleri, noktaları biliyoruz biz. Zamanı biliyoruz. Hem onun zamanlamalarını biliyoruz kişi olarak, hem de etrafındaki en yakın çevresindeki ihtiyacı olabilecek bütün hızlı giden ya da daha yavaş giden mal ve hizmetlere olan yaklaşımını biliyoruz. Ama bu bilgi derin bir bilgi mi? Bundan emin değilim. Oradaki derinleşme insan bilgisini gerektiriyor. Derinleşmeden kastım şu. Tamam, benim deterjanım bitiyor, diş macunum bitiyor ve sen onun ne zaman biteceğini biliyorsun. Benim o konudaki davranışım, dişimi ne zaman fırçalayacağımı bile belki biliyorsun. Bazı makineler konuşuyor çünkü birbiriyle. Belki oradan bile bir bilgim var. Ama bu senin bana o markayı satman için yeterli bir bilgi mi? Değil. O markalar diyeyim, yavaş yavaş bu veri sarhoşluğu içerisinde kendi amaçlarını, varlık nedenlerini ve hani eğer ülkülerini kaybediyor olabilirler. Çünkü ben uzun zamandır o anlamda derinlemesine iş yapan, bir içerik üreten marka çok görmedim. Çünkü inanılmaz bir bu pandemiyle beraber özellikle içeriye giren insanların dijital dünyada varlıkları ve zamanları arttığı için ve biz buraya daha hızlı müdahil olabildiğimiz için reklamcılar olarak markaları orada var ediyoruz. Ama markanın orada ürünüyle var olması onun tercih edilebilir olmasını sağlamaz. Niye? Çünkü iki şey lazım burada. Bir, evet, karşındaki insanın davranışına göre, ihtiyacına göre doğru zamanda, doğru yerde, doğru mesajla var olabilirim. Ama bu benim onu o an almama neden olmayabilir. Benim onu sevmem lazım. Benim onu konuşmam, benim onun hayatımla uygunluğunu onaylamam lazım. Bunları yapacak şey de benim gördüğüm şeyler değil. Burada bir kalite problemi var. Bunu hep beraber çözüyor olmamız lazım. Yani iletişimimiz şu anda ya bir fenomenler aracılığıyla gösteri dünyasının bir rengi, bir parçası, bir resmi oluyor. Ya da en eski tabirle çok basit bir satış argümanı oluyor. Doğru zamanda karşıma çıkan. Bunlar yeterli değil. Pazarlamanın gücü azalıyor olabilir. Bu da tartışılabilir bir şey. Ama rekabet arasında baktığı zaman bir insan 3 tane diş macunu markası varsa 4.'ü kafasında tutamaz zaten. O anda çok güzel bir şey söylüyorsa bir ihtimal oraya bakacaktır. Ama hikayesi yoksa, hayatında yeri olamayacaksa istediğin kadar en doğru zamanda bitmiş olduğu anda bile o karşısına çıksan, o gidip aklında A varsa, A'nın hikayesi daha iyiyse o A'yı alacaktır. Sen B'yi istediği 100 defa göster. Ona en güzel zamanında. Diyeceğim şey şu. Hikaye bitmedi. İnsanı tanımak lazım ve insanın davranışının temel motivasyonları arkada duruyor.
O zaman bizim sevdirmemiz lazım. Zaten yani yaratıcı dediğimiz şey ya da hani kreatif ajans ya da teknoloji ya da medya tarafında sevdirmek ya. Şimdi buraya ne dedik biz? İnsan dedik vesaire, data dedik falan. Şunu da unutmamak lazım bu arada. İçerik, yani kullanıcıya gösterdiğim ya da kullanıcıya ben aslında ürünü sevdirmek için kullandığım materyal, yarattığımız şey, video, görsel, banner, neyse o, metin. Dynamic Creative Optimization diyoruz. İşte diyoruz ki kişi bazı dataya göre değiştirme. Ama aslında bence şu da çok güzel oluyor. Yani uzun, çünkü neyi farklı yapıyoruz noktasında ve başarılı işlerimizin arkasında ne var abi, biliyor musun? Sen de beraberdi. Ben eğer datayı konuşturup sana bir şey söyleyebiliyorsam abi, aslında fikrin arkasında böyle data setler var diye. Aslında siz gerçek yaratıcılar, çünkü zihinsel, ben ne demiştim bir önceki seneki podcast ederken, teknolojinin yaratıcılık kelimesinin kökü yaratmak ve biz insanın yarattığı datayı kullanıp bir iş yapıyoruz. Seninki yaratıcı, yani kreatif ajans kültürü ya da genel yaratıcılıkta sen aslında kendi yarattığın bir şeyin üzerine bir şey build ediyorsun ya. Şimdi sevmem lazım'a bağlarsan tekrar, otomatikman ben sana aslında insana ya da audience anlatırsam, şiir yazıyorsun değil mi abi? Sen şiir yazıyorsun ya da bir şey yazabiliyorsun. Niye? Çünkü sevdirmek vesaire bir emotion veriyorsun. Senin yarattığın aslında content de öyle. Otomatikman aslında teknoloji insanı ve yaratıcı insan, sen ve ben, nerede aslında çok güzel işler yapıyoruz? Abi budur bu insan ya da bu herif kitle markanın. Bunlar bunlardır. Bu rengi sever, bunu yapar dediğim zaman sen farklı içerikler ya da hangi tür bir içerikte, videosu vesaire, zengin, tonu, sesi ne kadar gidebiliyorsun? Gittiğimiz zaman aslında çok güzel işler çıkıyor abi.
O yüzden yani zaman dedik, istemediğimiz anlarda görmesi dedik. Yani sevdirebilmek yine insana da dedim abi. Bir insan bir insanı sever ve kendini sevdirmek için ne yapar? Sesini kullanır, güzel kullanır. Bir şey etkilemek sanatıdır. Doğru mu? Şimdi detaya gireyim.
İşimiz bizim etkilemek. Biz etkileme işindeyiz zaten. İşimiz o.
Şimdi ben sana kulağına fısıldarsam, ha bak atıyorum işte, sen bir sevdiğin var ve ilk uzaktan gördün. Abi senin sevdiğin genelde bunu sever, bunu yer. Bak yemeğe gideceğin zaman bunları, mesela yemeğe gideceğin zaman X bir yemek sever. Sen önden mesela şey yapabilirsin onu heyecanlandırmak için. Bu arada sen bir şey X'i seviyormuşsun ya da şunu yer misin dediğin zaman heyecanlanır ya. Aynı şey abi. Şimdi
sen abi, diyorsun ki biz veriyi kullanarak bilinçaltına tohumlama yapıyoruz. Yapabiliriz. Evet. Evet. Yani şimdi bu da bizim çok büyük güçlerimizden biri olmuş oluyor ki umarım bu hep iyiye kullanılır. Herkes de duydu bunu. Peki ben o zaman sana şunu sormak istiyorum. Bugün artık insanların davranışlarını tahmin edebiliyoruz. Ona göre mesajları çıkartabiliyoruz. Peki ne olsa daha iyi olurdu? Bugün neyimiz eksik? Ya sanki her şey oturmuş gibi gözükmekle beraber mutlaka eksiklerimiz vardır. Ne olacak diye sormuyorum. Neyimiz eksik diye soruyorum. Olacak şeyleri tahmin edebiliriz beraber ama neyimiz eksik bugün? Sen neyi eksik buluyorsun?
Ortak yaklaşım, ortak insan bakış açısı. Tüm markaların yani bir yanda rekabet var, doğru. Ama bir yandan da düşünsene mesela sen bir televizyon alıyorsun. Ben senin X bir televizyon alman, atıyorum 4K ve 65 inç alıyor olman aslında potansiyel senin lüks araba alma potansiyelin ya bir yandan. Markalar böyle daha fazla kolabore edip yani bir insanla herkes aynı şeyi peşine koşmasın. Aynı izni vesaire gibilerinden. Çünkü herkesin kendi business kültürü ve kendi DNA'sı şey gibi. Kolaborasyon düşünsene abi markaların ortak havuzlarda bir araya gelip ve bunları izinli datalar üzerinden yapıp ve bir noktada aslında herkesin böyle çünkü tüketiciyi daha az rahatsız edip ama tüketicinin ihtiyaçlarını ne kadar şimdi belki ne kadar fazla kanaldan dokunup belki dinleyebilirsen Berk'in ihtiyaçlarını o kadar anlayabilirsin. Ama sen Berk'in tüm ihtiyaçlarını zaten sağlayamazsın. Çünkü bir de fokus var ya. Bir marka her şeyi yapamaz abi. E-commerce'u geçiyorum kenara. Ondan sonra. Marketplace'leri. Otomatikman böyle bir yani iş birlikleri vesaire. Bence önümüzdeki dönemde böyle şeyler olacak. Amazon çok güzel yapıyor dedin ya az önce. Ne yapıyor aslında Berk'te? Yani dediğim zaman marketplace'ler. İşte Alibaba çok iyi yapıyor vesaire. Aslında bir de sokaktaki insana ön yüz oluyor, vitrin oluyor, AVM oluyor vesaire oluyor.
Evet, daha fazla marka birliktelikleri daha başarılı ve belki daha verimli bir iletişim yapısı oluşturabiliriz diyorsun.
Adam diyor ki dükkan diyor, burada dükkan aç diyor Tuğba'ya. Tuğba yatıyorum, Tuğba çok güzel heykel yapıyor. Berk çok güzel atıyorum bir şey dikiyor tamam mı? Ya da hiçbir şey ya da hobisi ya da bir şey üretiyorum. Pirinç üretiyorum ya da ne bileyim bir şey yapıyorum. Ya diyor burada marketin adı var diyor. İletişim yapıyorum diyor. İnsanı tanımlıyorum diyor. Her şeyi yapıyorum diyor. Senin için de ürünü üretmek abi diyor. Ürünü koy diyor. Zaten ben doğru hedeflikte dokundum. Otomatikman aslında Tuba'ya Amazon yanında bir de yani benim ilk sebebi marka olarak iletişim değil. Tek bir noktada dokunuyor. Ama sub brandlerde bunu kolabore yapıyor biliyor güzel bir şekilde. Ve insanlar aslında başarılı oluyor gibilerler. Aslında demeye çalıştığım biraz o. Tam ifade edemedim abi. Ama yani bir collaboration ve gerçekten böyle ortak hareket, ortak insan aklı, ortak data stratejileri falan bence gelecek dönemde birçok şey değiştirecek. Ben bunun olacağını düşünüyorum.
Ama bu ortaklıklar sadece ticari değil. Keşke ülke bazında, markaların amaçları bazında da sağlanabilse. O zaman insanlar belki daha kolay katılır, daha kolay dinlerler belki de.
Evet, bir de şöyle bir şey var abi. Data kimseyi farklılaştırmaz. İstediğin kadar datan olabilir. Kimseyi farklılaştırmaz. Markayı ya da yapılan işi farklılaştıran şey o datayı nasıl oluşturup nasıl bir yaratıcılıkla, görselle bağladığın seni diferansiyet ettirir, farklılaştırır. Aynı data herkes de olabilir. Yani milyonlarca datan olur, milyonlarca insan tanırsın vesaire. Ama onu ne yapacağını bilmiyorsan ya da onu gerçekten nasıl olduysa çevireceğini, onu nasıl bir görselle bağlayacağını, onun arkasına nasıl bir ses, nasıl bir müzik koyacağını nokta netleştiremiyorsan aslında o data hiçbir şey abi. Anlatabiliyor muyum? Yani önemli olan audience yaratmak. Önemli olan hedef kitleyi bildirmek. Önemli olan arka tarafında gerçek zamanlı algoritmalarla az önce söylediğim şeyleri yapabilmek, farklılaştırmak. Yoksa data...
Bir sorum daha var sana. Yakın zamanda büyük platforma ortaklık açıkladınız. AMVG üzerinden oyun tarafında. Yani oyun içinde neler olacak? Kısaca bir anlatsana bize.
Ve enteresan güzel bir strateji var. Bir in-game diyorlar. Yani aslında şöyle abi, iki tane hayatımız var diyorum ya. Outdoor gibi düşün. Sen sokakta yürürken normalde bir outdoor görüyorsun. Ona göre değişiyor gibi. Diyor ki ben diyor oyun içinde de in-game değiştiririm diyor. Yani şu. Sen formül oynarken kenardaki billboardları markaya sana göre değiştirmek. Yani aslında ikinci dijitaldeki hayatın var ya sen onları böyle işletiyorsun kenardaki. O da bir nevi outdoor. Ya da işte sen o FIFA oyun oynuyoruz. Sen de ben oyun oynuyoruz. Sahanın kenarındaki panolar değişiyor sana bana göre gibi.
Şimdi aslında oradaki hayatın içine native dokunuyor. Oyun dünyasında ne oldu bana sorarsan? Şimdi bu işte game stüdyolar vesaire konuları dedim ya, bir kenara atayım. Bu arada herkes bir oyun şirketi kurayım ve milyar dolar ya da para eksildiğin kafasında ya. O yüzden oraya girmek istemiyorum. Çok uzmanlık alanı değil. Bir de oyun reklamcılığı dediği zaman şöyle bir şey. İşte Tuvar bir oyunda atıyorum işte o 1000 puan kazanmak için bir videoyu 30 saniye seyrediyor. Çünkü bu bir insana, yani sana şunu vereceğim ama şunu seyret bence doğru bir hareket değil. Bana sorarsan şahsi fikrim.
Rüşvet hiçbir zaman iyi değildir zaten.
Sonuçta oğlum hepsini seyrediyor, tamam mı? İşte puan kazanıyor, puan kazanıyor. Gidelim soralım, tamam otur. Gerçekten otur o fokus grup gibi. Diyelim ki Demir'e sen bugün kaç tane reklamı gördün diyelim, tamam mı? Bilmiyor abi, kafayı çeviriyorsun. Benle konuşuyor çünkü 30 saniye sayıyor. Bu arada gördüğü şey şu. Content diyeceğim ya şurada, yani ekranda reklam var ya. Onun gördüğü ekranın sağ üst köşesindeki 30'dan geriye sayan saniye number. Başka bir şey görmüyor ekranda.
Ama o reklam eğer ona uygun olsaydı onu izlerdi. Orada onun reklamı zoraki seyretmesi değil, reklamın içeriğinin ona uygunluğunda bir problem, bir engagement problemi var. Yani o seyrettirecek reklam var, seyrettirmeyecek reklam var. Keşke seyredebileceği bir reklam olsaymış.
Az önce söylediğim konuya geliyor aslında. Şimdi öbür tarafta ama oyunun içinde yaşıyor o ara. Binazlı hikayesine dönün. Yaşıyor. Orada oynuyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Spider-Man vesaire şudur budur gibi düşün. Binadan bir daha koşturuyor. Sonra Spider-Man'le koşarken sokaktaki outdoor panosunda ismi markanın reklamını görüyor ya. O an çok algısı açık. Çünkü orada yaşıyor. Tamam mı? Fiziksel olarak evde ama orada. Onları okuyor beyni. Çünkü orada sağda solda dikkat etmesi lazım.
Evet.
Şimdi biraz daha bu kafada. Bunu yapanlar var vesaire ama Anzu bu noktaya ciddi anlamda yani yatırım yapan bir şirket olduğu için ve bir yandan da hani bizim gibi yani dediğim gibi bir kardeşlerimizden olduğundan dolayı aslında o ben o işe çok inanıyorum ama o işte gerçekten hani bu baştan beri konuştuğumuz birçok şey aslında doğru drive edebilen bir mecra oldu bence oyunlar için. Bir de şu enteresan konsollarda var ya yani PlayStation, Xbox'ların içinde bile baktığın zaman bunu yapabiliyorsun artık.
Şimdi daha fazla, çok fazla zaman almayalım. İki tane soru soracağım sana. Kendin de aynı şeye cevap vereceğim. En son neye şaşırdın? En çok şaşırdığın şey ne son dönemde? Ya da ne sana heyecan veriyor? İki seçenekli soru olsun.
Covid'e şaşırdım abi.
Neye şaşırdım? Bir şöyle bir şey. Basit bir matematik, tamam mı? Şimdi ilk çıktığında düşün. Diyorsun ki 14 gün evde kapanırsan çözülüyor, tamam mı? Elinde 1000 tane Covid'li insan var. 14 gün kapanırsan çözülüyor ve belli bir şeyim var. Tamam. Şunu anlamadım. Bütün dünyayı 14 gün kapatsaydık. Hadi tartışalım, tartışmayalım da. Mesela bunu merak ediyorum, tamam mı? 15. gün biter miydi?
Muhakkak bir yerlerde saklı birisi kalırdı ve devam edebilirdi ama hani ben bunu şöyle kullanayım. Ben buna şaşırmadım. Çünkü bu tür şeyler bekliyorum. Çünkü insan doğası rasyonel değildir. Yani insan irrasyonel bir varlıktır. Rasyonel davranışlarla kendini korur ama birçok davranışımızda, birçok duygumuz, düşüncemizde mantık yoktur yani. O yüzden de hani ben zaten birilerinin kaçacağını, birilerinin düğünde halay çekeceğini, bir hastanın içinden inşallah başkasına bulaştırmam, yani kötü niyetli demiyorum ama diyerek anasına babasına gittiğini bile biliyorum, gördüm. Bu bir akıl tutulması. Ama insan şaşırtmıyor çünkü çok çok akıllı varlıklar değiliz. Bir önceki şeyde de söylemiştim zaten.
Covid'i fraud ettik diyelim mi o zaman?
Efendim?
Covid'i fraud ettik. Yani etmeye çalıştık.
Onu biraz zor yaparız. Yani doğa çok daha büyük bir hareket alanı olan ve kendi dengesini arayan bir varlıklar bütünü diyeyim. O bizi ıslah edecektir, öyle söyleyeyim. doğa bizi ıslah edecektir. Peki en son ne okudun? Ya da ne okuyorsun şu anda?
Şu an antik çağ varlıkta onu okuyorum abi. Hepsinin alfabelerini anlamaya çalışıyorum. Çünkü orada çok enteresan şeylerin saklı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anlamda. O insanları anlamaya çalışıyorum. Yani sana sordum ya 92'de yani o yıllarda olmasaydı falan diye. Çünkü beyin aynı beyin ya. Yani sonuçta yaratıcılık vesaire. Yaratıcılık da demeyelim aslında. Düşünmek falan. Antik çağ uygarlıklarını okuyorum. Onun arasındaki şeyler okuyorum. Sümerlerden öğrenen gibi tabletleri okumaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Biyolojik okumaya çalışıyorum. Tamam.
Orada ortak bir şeyimiz çıktı çünkü ben de son dönemde, son haftalarda Egon Friedel'in Mısır ve Antik Yakın Doğu'nun kültür tarihini okuyorum ve yıllar sonra ilk defa hani dinleri ve hani din ihtiyacını ve o dönemki Mısır uygarlığındaki devlet yapısını daha yeni anladım ki siyaset bilimi okudum ben ve harika bir anlatım dili var, onu da tavsiye ederim. Kendi cevabımı da vermiş oldum böylece. Peki, oldukça fazla zamanını aldık dinleyenlerimizin. Evet. Bunu biz zaten yapıyoruz seninle, bu sefer konuklarımız oldu.
YouTuber'lar yapıyor böyle. X like alırsak bu seriyi devam ettireceğiz falan gibi.
Biz devam ettireceğiz de belki misafirlerimiz de olur arada bir.
Sohbetleri sevdilerse bu podcast'in altına yorumlarınızı bekliyorum deyip
Umarım öyle olur. Umarım pandemide daha iyi günler görürüz. En kötü günlerimizi yaşıyoruz şu anda. Umarım her şey daha da iyi olacaktır. İnsan çok şaşırtıcı bir varlık. Biraz önce hani pandemi beni şaşırtmadı derken insanın içerisindeki o akıl dışılığından bahsetmiştim. Ama insanın güzel tarafı da bu. Yanlış anlaşılmak istemem. Onu not ederek kapatalım. Kitap okuyalım. Değil mi? Konuşalım. Arkadaşlarımıza sallamıyorsak bile onların sesini duyalım. Bu hayat arkadaşlarla güzel. Çok teşekkür ediyorum Berk'cim. Bana pas attığın için ve bu görüşme için. Bizi dinleyenlere de teşekkürler. Bir diyeceğim var mı?
Ben de teşekkür ederim abi. Herkese teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Sevgiler.
Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Podcast dinle.